Ayrım 4. Yetişin Çocuklar. Selçuk Şirin. Sayfa 48. 4. Evde belli bir rutin oluşturun. Çocuk yetiştirirken dikkate almamız gereken dördüncü nokta ise çocukların hayatında bir rutin oluşturmak. Gelişimin özellikle ilk yıllarında en temel ihtiyaç çocukların hayatında belli bir günlük uyku ve yemek düzeninin olması. Sonraki yıllarda bu rutin yemek ve uykuya ek olarak oyun zamanı, ders zamanı ve tabii ekran zamanı için de geçerli. Pek çok araştırma düzenli bir uyku rutini olan, ailesiyle rutin bir şekilde akşam yemeği yiyen çocukların daha sağlıklı büyüdüğünü gösteriyor. Bu rutin hem erken çocukluk döneminde hem de ergenlik döneminde benzer olumlu sonuçlar doğuruyor. Rutin oluşturmak için elbette çocuklara bakan yetişkinlerin de sıklıkla değişmemesi gerekiyor. Sürekli bakıcısı, arkadaş veya okul çevresi değişen çocukların belli zorluklar yaşadığı bir gerçek. Çocukların hayatına giren yetişkinlerin sık sık değişmesi, özellikle çocukların kritik gelişim dönemlerinde, örneğin duygusal bağın oluştuğu erken çocukluk yıllarında kaçınılması gereken bir durum. Son olarak rutin aynı zamanda tutarlılık demek ki bu çocuklara disiplin kazandırılması için en önemli gerekliliklerden. Özellikle çocuklarda sorumluluk bilincinin oluşması, neyin yapılıp neyin yapılmayacağı hakkında farkındalık oluşturulması noktasında tutarlılık önemli bir rol oynuyor. Bir gün evet denilip övülen bir davranış ertesi gün cezalandırılıyorsa, o ortamda yetişen bir çocuğun aklının karışması gayet doğal. 5. Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamaktan vazgeçin. Çocuğum acaba neden henüz yürümeye başlamadı? Bizim çocuk akranlarından niye bu kadar geri kaldı? Boyu neden uzamıyor? Ayakkabısını niye bağlayamıyor? Yemek yerken neden üstünü başına batırıyor? Her ebeveynin en çok kaygılandığı alanların başında çocuğunun gelişim aşamalarında bir gecikme ya da aksama olması gelir. Özellikle yeni anne babalar doğal olarak çocuklarının ne derece normale yakın geliştiğini anlamak istiyor. İşte bu nedenle aileler çocuklarını ya akranlarıyla ya kardeşleriyle ya da kimi eski çocuk gelişim kitaplarında yer alan gelişim cetvelleriyle kıyaslıyor. Benim tavsiyem zor olsa da çocuklarımızı yetiştirirken bu tür kıyaslamalardan kaçınmak. Sizi bu konuda ikna etmek için 3 nedenim var. İlk olarak her anne babanın muhakkak bilmesi gereken, her eğitimcinin de çoktan bildiği bir gerçeğin altını çizerek başlayalım. Her çocuk özeldir. Bu şu demek, her çocuk kendine özgü bir takvimle gelişir. Tek bir takvim çıkarıp bütün çocukları o takvime göre ileri ya da geri diye tasnif etmek bilimsel olarak doğru bir yaklaşım değil. O nedenle şu an internette dolaşan gelişim takvimlerinin pek çoğunun bilimsel bir temeli yok. Bu cetvellerin çoğu eski kaynaklardan alıntı. Hatta o kaynakların çoğu Arnold Gelsel'in 1920'lerde yayımladığı Nancy Bailey tarafından 1960'larda yaygınlaştırılan verilere dayanıyor. Bu gelişim tablolarını yeni bilimsel kaynaklarda bulmak mümkün değil. Bulamazsınız. Çünkü Avrupa insanını ve kültürünü temel alarak hazırlanan bu cetvellerin evrensel olduğu iddiası artık geçerliliğini yitirmiş durumda. Çünkü belli bir örneklem üzerinde, belli bir kültürel ve tarihsel zaman diliminde geçerli olan ama farklı yer ve zamanlar için geçerli olmayan verilerden söz ediyoruz. Bazı gelişim alanları evrensel, bunda bir sorun yok diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Dilerseniz gelin biyolojik faktörlerin temel belirleyici olduğu varsayılan fiziksel gelişim kategorisinden bir örnek vererek anlatayım. Uzunca bir süre yürümenin çocuklarda evrensel olarak belli bir dönemde geliştiği varsayılıyordu. Çocukların kaç yaşında yürümeye başladığını, yürüme evrelerinin hangi aylara tekabül ettiğini batıda yapılan sayısız araştırmadan biliyoruz. Ama bu bilgi bile artık geçerliliğini yitirdi. Yürümek gibi oldukça evrensel kabul edilen bir alanda bile çevresel faktörlerin tahmin ettiğimizden fazla etkisi olduğu son yıllarda yapılan araştırmalar da ortaya çıkıyor. Bizim bölümden doktora öğrencimiz olan Dr. Lana Karasik'in yaptığı çığır açan araştırmalar bize gösteriyor ki yürümek hiç de iddia edildiği gibi evrensel olarak aynı yaşlarda gelişmiyor. Örneğin Batı ülkelerinde bebekler 6 ayda oturmaya başlarken Afrika'da 4 ayda oturmaya başlıyor. Başta Tacikistan olmak üzere Orta Asya göçebe toplumlarında uygulanan geleneksel kundaklama yöntemi çocukların yürümeye başlamasını uzunca bir süre erteliyor. Bütün bu farklar kültürler arası ama aynı kültürde aynı koşullarda yetişen çocuklar arasında da doğal olarak ciddi farklar var. Aynı anneden bir uzun bir de kısa boylu çocuğun dünyaya gelmesinde olduğu gibi her alanda bireysel farklılıklar söz konusu. İşte bütün bu nedenlerle detaylı gelişim takvimlerini bilimsel çocuk gelişim kaynaklarında görmüyoruz. Her ne kadar bilimsel olarak gelişim cetvellerindeki normların geçerliliği sorgulansa da genç ebeveynlerin kıyaslama merakı ister istemez piyasada bir karşılık buluyor. Öyle olduğu için de bugün hemen her alanda ay ay çocukların nasıl geliştiğine dair reçeteler yayımlanıyor. Bu noktada da karşımıza çocuklarını bu cetvellerle kıyaslayıp arzu ettiği sonucu bulamayan ailelerin stresi çıkıyor. Düşünsenize, cetvel diyor ki çocuğunuz filan ayda şunu yapacak. Siz bakıyorsunuz çocuğunuz sözü edilen yerde değil. Böyle bir tablo karşısında kaygılanmamak elbette mümkün olmuyor. Ancak kaygı biliyorsunuz ki kararında olursa faydalı, fazlası zararlı bir faktör. Çünkü dengede tutulamayan kaygı bir süre sonra stres ve paniğe dönüşebiliyor. Hal böyle olunca da ailedeki panik çocuğa yansıyor. Bu durum da çocuğu olası gelişimsel gecikmeden daha fazla etkiliyor. Bir başka ifadeyle çocuğun gelişimini dert etmekle başlayan süreç bir süre sonra çocuğun gelişimini baltalayan bir soruna dönüşüyor. Bu noktada benim iki tavsiyem var. Öncelikle eğer çocuğunuzda gelişimsel manada bir gecikme olduğunu gözlemliyorsanız bir uzmana başvurun. Mümkünse birkaç uzmana gidin. Ancak bir noktadan sonra eğer uzmanların ortaya koyduğu ciddi bir genetik ya da gelişimsel sorun yoksa kaygınızı kontrol etmeyi öğrenin. Bu ikinci boyut birinciden daha önemli. Zira ailedeki kaygı seviyesi bir süre sonra o kaygıyı ortaya çıkaran sorundan daha büyük bir soruna dönüşebiliyor. Sorun ile kaygı arasındaki dengenin en çok bozulduğu alanlardan biri de obezite ile mücadele. Oldukça karmaşık ve çok boyutlu obezite sorununu ailelerin nasıl çözeceği konusunu tek paragrafta açıklayacak sihirli bir formülüm yok. Ancak yukarıda sıraladığım iki aşamalı plan burada da geçerli. Öncelikle sorunun kendisini tarif ederken muhakkak bir uzmandan destek alınmalı. Çocukların gelişim dönemlerinde, özellikle geçiş dönemlerinde kilo alıp vermeleri gayet doğal. Bu doğal iniş çıkışları abartıp meseleyi olduğundan daha büyük bir soruna dönüştürme riski giderek artıyor. Sağlıklı bir beslenme ile kilo fobisini karıştırmamak gerekiyor. Çocukların beslenme alışkanlıklarına müdahale ederken hassasiyeti kaçırıp sorunu aile ve başka faktörlerden bağımsız olarak tamamen çocuk üzerinden görmeye kalkınca ve daha da önemlisi obezite korkusunu sağlıklı beslenmenin önüne koyunca ortaya ilk baştakinden daha büyük bir sorun çıkabiliyor. Obezite elbette bir sorun. Aile bu konuda bir şey yapmalı. Ama aile olarak yapmalı. Kaygı ve stres seviyesini kontrol altında tutarak yapmalı ve her durumda çocuğu akranlarıyla kıyaslayarak yapmamalı. Son olarak şunu söyleyeyim. İlla dert edecekseniz çocuğunuzu kritik gelişme dönemi dediğimiz çok daha kabaca tarif edilen dönemlere bakarak değerlendirin. Yani çocuklar belli bir gelişim döneminde yürümeye, konuşmaya, duygusal olarak bir yetişkine bağlanmaya başlıyorlar. Ama bu dönemler öyle sabit bir aya, hatta bir yaşa bağlı değil. Örneğin biraz evvel üstünde durduğum için belirteyim. Çocuklar yürümeye 8. ayda da başlayabilir, 18. ayda da. İkisi de normal. Yürüme ve konuşma gibi gözlemlenmesi kolay, üzerine verisi bol alanlarda çocuktan çocuğa değişkenlik bu kadar büyük fark arz ediyorsa diğer alanları siz düşünün. Örneğin zihinsel beceriyi ya da akademik beceriyi ele alalım. Kimi çocuk akademik başarısının zirvesine ilkokulda çıkıyor, kimi ortaokulda, kimi de ancak üniversite ortamında kendi potansiyelini harekete geçirebiliyor. Kıyaslama meselesinin üzerinde bu kadar fazla durmamın nedeni, bu tarz kardeş akran kıyaslamalarının çocuklarımız üstünde bıraktığı son derece olumsuz ve kalıcı negatif etkiye vurgu yapmak. Bizim gibi toplumsal yapısı zengin kültürlerde akran, kardeş ve arkadaş kıyaslamaları doğal olarak çok fazla oluyor. Sosyal medyanın da etkisiyle artık çocuklar da bu yarışın içine girmiş durumda. Bütün bu kıyaslamalar çok küçük yaştan itibaren çocuğa çok net bir şekilde eksik olduğu duygusunu veriyor. Bu duygu da ister istemez çocuğun özgüvenini, kendine olan saygısını yaralıyor. Küçük yaşlarda başlayan bu kıyaslama darbesi çocuğun yaşı ilerledikçe sosyal ortamlardan kaçınmaya, aileden uzaklaşmaya, kendi gerçek becerilerini sergilemekte tereddüte yol açıyor. Kısaca ilk başta çocuğun gelişimini dert etmekle başlayan masum bir merak, zamanla ailede strese, çocukta kalıcı hasara yol açıyor. Biliyorum, ebeveyn olmak kaygılanmak demek. Ben de sizler gibi çocuklarımı yetiştirirken kaygılanıyorum. Acaba iyi bir okula girecekler mi? Acaba sağlıklı bir yetişkin olacaklar mı? Acaba onlar benim yapamadığım şeyleri yapma fırsatı bulacaklar mı? Kendime yaptığım tavsiyeyi size de hatırlatayım. Bazen çocuklar bazı alanlarda geride kalacak. Bunun böyle olmasında biz ebeveynlerin hiçbir katkısı olmayabilir. Bunu unutmayalım. Tavsiyem, bu tür kıyaslamalarda dert ettiğimiz meselenin kendisiyle dert ederek ortaya çıkan kaygının yarattığı stres arasında bir muhasebe yapmanız. Kaş yaparken göz çıkartma olasılığı yüksek bir alan çocuk yetiştirme. Bana çocuk yetiştirme tarzınızı söyleyin, size nasıl bir çocuk yetiştireceğinizi söyleyeyim. Bundan yaklaşık 25 yıl önce alana yeni girdiğimde yayımladığım ilk bilimsel makalenin başlığı çocuk yetiştirme tarzlarıydı. Ergenlik Ansiklopedisi, Encyclopedia of Adolescents için yazdığım o yazıdan yola çıkarak anne babaların çocuk yetiştirme tarzları üzerine birkaç önemli noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Tıpkı yukarıda çocuğunuzu tanımadan onu yetiştirmeyin dediğim gibi, bu bölümde de kendi çocuk yetiştirme tarzınızı bilmeden bu işe girişmeyin diyeceğim. Çünkü anne babaların çocuk yetiştirme tarzları onların çocukları üzerinde oldukça önemli bir iz bırakıyor. Şimdi kitabı bir kenara bırakıp şöyle etrafımızdaki çocuk yetiştiren anne babalara bir bakın. Pek çoğunun kendine has tarzı olduğunu göreceksiniz. Kimi size göre aşırı serbest, kimi size göre aşırı kontrolcü, kimi de son derece kaotik gelecek. Peki bu anne babalar bu çocuk yetiştirme tarzlarını nasıl ediniyor? Her anne ve baba kendi çocuk yetiştirme tarzını geniş bir kültürel bağlamda geliştirir. Tabii ki öncelikle kendi anne babalarımızdan etkileniriz. Kendi çocukluğumuz hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar çok belirliyor bizim çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi. Sadece çocukluk değil, yetiştiğimiz koşullar, sosyoekonomik ortam, dini inançlarımız ve ahlaki değerlerimiz de ebeveynlik tarzımızı belirliyor. Psikolog Diana Baumrind sistematik bir şekilde anne babaların çocuk yetiştirme tarzlarını incelemiş bir araştırmacı. Çocuk yetiştirme uygulamaları daha önce pek çok kez davranış bilimciler ve psikoanalitik teorisyenler tarafından formüle edilmeye çalışılmış olsa da Baumrind'in araştırması bu alanda en yaygın kabul göreni. Baumrind okul öncesi dönemdeki çocukları ve ebeveynlerini ev ortamında gözlem testlerle inceleyerek bir dizi önemli çalışma yürüttü. Çalışmaya ait veriler 1960'ların başında Berkeley, Kaliforniya'da toplandı. Aynı çocukları 8-9 yaşlarına geldiklerinde tekrar gözlemleyen Baumrind, çocuk yetiştirme tarzlarını 3 ana grupta topladı. Otoriter, serbest ve demokratik. Eleanor McCobie ve John Martin ise Baumrind'in 3 kategorik çocuk yetiştirme tarzına 4. kategoriyi ekledi. İlgisiz, ihmalkar ebeveynlik. Bugün tüm dünyada yaygın olarak kullanılan Baumrind modeline göre anne babalar çocuğa gösterdikleri ilgi ve kontrol seviyesine göre 4 gruba ayrılıyor. Otoriter, demokratik, serbest ve ilgisiz, ihmalkar. Otoriter ebeveynlik. Otoriter ebeveynlik tarzı bir taraftan aşırı kontrolle her şeyi çocuklardan talep ederken, diğer taraftan çocukların ihtiyaç ve beklentilerine görece duyarsız kalan ebeveynleri tarif ediyor. Bizim kültürümüzde daha ziyade disiplin sahibi ya da katı diyeceğimiz bir anne baba kalıbı. Bu tarz ebeveynler çocuklardan kurallara katı bir şekilde uymalarını bekliyor. Bu kurallar çocuklarla hatta eşler arasında bile tartışmaya açık değil. Zira otoriter ebeveynler açık iletişim kurmaya pek meyilli değiller. Bu tür ebeveynler nadiren kuralların neden gerekli olduğunu çocuklarına anlatıyorlar. Yap, çünkü yapmanı söylüyorum. Bu ebeveynlerin ortak tutumu. Çocuklardan tam itaat bekleyip gerektiğinde zor kullanarak onların kendilerine riayet etmelerini sağlamaya çalışıyorlar. Övgü ve ödül gibi daha yumuşak ikna yöntemlerini nadir olarak kullanıyorlar. Bu ebeveynlik tarzının sonucu olarak çocukların ebeveynlerinin doğru veya yanlış kararlarını sorgulamalarını bekleyemiyoruz. Çünkü eğer sorgularlarsa cezalandırılıyorlar. Bu tarzı benimseyen ebeveynler maalesef çocukları üzerinde kontrol kurmak isterken onların haklarına ve ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalıyorlar. O nedenle araştırmalar, otoriter ebeveynlerin çocuklarının görece daha karamsar, mutsuz, korkak, endişeli, içe dönük ve en önemlisi de yeni deneyimlere kayıtsız kaldıklarını gösteriyor. Bu son noktanın eğitim sürecinde de çok önemli olduğunu söylemeye gerek yok. Otoriter bir aile ortamında yetişen çocukların özellikle ergenlik dönemlerinde özgüvenlerinin düşük olduğunu ve duygusal olarak da daha depresif olabildiklerini gözlemliyoruz. Aynı şekilde sosyal becerilerden akranlarına göre daha yoksun oldukları için bu tarz ortamlarda yetişen çocuklar genellikle akranlarıyla iletişimde de sorunlar yaşıyor. Otoriter ebeveynler tarafından yetiştirilen kız çocuklarının yetişkin olduklarında karar alırken ebeveynlerinin onayına daha çok ihtiyaç duydukları da bir gerçek. Bu tarz bir ortamda yetişen erkek çocuklar ise biraz daha şiddete meyilli, genellikle öfkeli ve isyankar oluyorlar. Demokratik ebeveynlik. Demokratik ebeveynlik tarzı hem otoriter hem de serbest ebeveynlere kıyasla çocuk yetiştirmede görece daha esnek bir tarz. Bu tarz ebeveynler hem kontrolü hem de ilgi ve sevgiyi daha dengeli bir şekilde kullandıkları için daha makul kabul ediliyorlar. Bir taraftan serbest ebeveynlikte olduğu gibi çocuklarının özgürlüğüne izin verirken, diğer taraftan koydukları kısıtlamalar için gerekçeleri açıklayıp çocuklarının bu kuralları izlediklerinden emin oluyorlar. Demokratik ebeveynler çocuklarının ihtiyaçlarına ve bakış açılarına duyarlı, onlarla tartışmaya açık, onların makul ve mantıklı savlarına göre kararlarını gözden geçirmeye de hazırdırlar. Demokratik ebeveynler kararlarını çocuklarının arzularına dayandırmaksızın gerekçeleri ve ebeveynlik güçlerini kullanarak sonuç almaya çalışıyorlar. Kısacası demokratik ebeveynlik hem ebeveynlerin hem de çocukların haklarına saygı duyan bir yaklaşım. Tariften de anlayacağınız gibi bu tarz literatürde ideal ebeveynlik tarifine daha yakın bir yerde duruyor. Demokratik tarzı benimseyen ebeveynler tarafından yetiştirilen çocuklar daha pozitif ve mutlu bir ruh hali içinde sosyal ilişkilerinde daha özgüvenli oluyorlar. En önemlisi duygularını daha iyi kontrol edebiliyorlar. Bu çocuklar yıkıcı davranış ve tutumlara direnme eğiliminde oluyorlar. Bu tarzı benimseyen ebeveynlerin çocukları cinsiyet kalıplarını daha az takip ediyorlar. Otoriter ve izin verici aileler tarafından yetiştirilen çocuklara göre demokratik ebeveynler tarafından yetiştirilen kızlar daha bağımsız ve keşfetmeye meyilli, erkekler ise sosyal ilişkilerinde daha samimi ve işbirliğine açık oluyorlar. Araştırmalar bu tarz ortamlarda yetişen çocukların okul performanslarının daha yüksek, entelektüel dünyalarının daha geniş, en önemlisi de yeni tecrübeler denemeye daha istekli olduklarını gösteriyor. Serbest, izin verici ebeveynlik. İzin verici çocuk yetiştirme tarzı aynı zamanda serbest ebeveynlik tarzı olarak da adlandırılıyor. Bu tarzı benimseyen ebeveynler bir taraftan çocuklarının ihtiyaçlarına aşırı duyarlı olurken, diğer taraftan çocukları üzerinde kontrol kurma ve onlara gerektiği zaman sınır koyma noktasında çok zayıf kalıyorlar. Çocuklarının duygularını istedikleri gibi dışa vurmalarına izin veriyorlar. Gelişimsel olarak hazır olmasalar bile çocuklarının kendi kendine karar almasını destekliyorlar. Ev işlerinde çocuklarına sorumluluk veriyor ve onların uygun şekilde davranmalarını bekliyorlar. Çocuklarının kendi hayatlarını düzenlemelerine izin veriyorlar. Bazı ebeveynler bu tarzı çocuklarının bağımsız birer birey olmasını istedikleri için tercih ediyor. Ancak bazı ebeveynler de bu tarzı çocuklarının davranışlarını etkileme becerilerine sahip olamadıkları için mecburiyetten seçiyor. Çocuk ile ebeveyn arası rollerin kaybolma riski özellikle bu ikinci grup için söz konusu. İzin verici ebeveynlerin yetiştirdiği çocuklar fevri ve saldırgan olma eğilimi gösteriyorlar. Aynı zamanda kendi duygularını kontrol etme becerisi de pek gelişmemiş olduğundan bu tarz ortamlarda yetişen çocuklar bizde şımarık diye addedilen kategoriye daha yakındır. Öte yandan serbest ortamda yetişen çocuklar kolayca sosyalleşiyor fakat uygun sosyal davranışın ne olduğu konusunda bilgileri sınırlı oluyor. Genellikle davranışlarının sonuçlarını düşünmeden hareket ediyor ve yanlış davranışları için gerektiğinde sorumluluk almaktan kaçınıyorlar. Bu çocuklar itaat etmeye alışmadıklarından başkaları tarafından konulan sınırlara uymakta zorluk çekiyorlar. Bu durum özellikle ev dışındaki yetişkinlerle, örneğin öğretmenlerle ileride sorunların çıkmasına sebep olabiliyor. Yine sorumluluk ve davranışlarının sonucunu alma noktasında tecrübesiz oldukları için aşırı serbest ortamda yetişen çocuklarda özgüven eksikliği de gözlemlenebiliyor. O nedenle bu çocukların bilişsel ve sosyal yeterlilik ölçümlerinde ortalamanın altında puan aldıkları görülüyor. İzin verici çocuk yetiştirme tarzının sürekli kullanımı, özellikle ergenlik döneminde gençlerde risk davranışları dediğimiz sigara, alkol ve benzeri kötü alışkanlıklara yol açabiliyor ve zaman zaman suç işlemeye kadar varan sonuçlar doğurabiliyor. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 59.